Ayrım 2.
İnsan ancak hiçbir şeyi gözden çıkarmadan, hiçbir şeyi hariç tutmadan, her şeyi dahil ederek tüm renkleri emmiş bir gökkuşağı gibi olduğu zaman Tanrı'yla yüz yüze gelebilir. İş adamı. Bir iş adamı olmak bir şeydir. İş dünyasında olmak başka bir şeydir. İş dünyasında olabilir ve dindar olabilirsiniz. Fakat iş adamı ve dindar olamazsınız. Bunlar ayrı kutuplardır, eş anlamlı değillerdir. Ben dindar olmak için bütün işlerinizden feragat etmeniz gerektiğini söylemiyorum. Dünyada asla hiçbir feragatın taraftarı olmadım. Fakat bir iş adamının dindar olamayacağını söylediğimde tümüyle farklı bir şeyi kastediyorum. Psikolojiyi kastediyorum ben. Piyasada yaptığınız işi değil, psikolojiyi, zihni kastediyorum. Bir iş adamının zihni her zaman pazarlık yapar, her zaman açgözlüdür, her zaman kârı düşünür, her zaman gelecektedir, her zaman önemsiz şeylerle, dünyevi olanla, hedeflerle ilgilidir. Ben bir iş adamı olmayın dediğim zaman bu psikolojiyi bırakmanızı kastediyorum. Ve iş hayatını bırakıp Himalayalardaki mağaralara gidebilirsiniz. Bu işe yaramaz. Çünkü işlerini bırakan büyük mahatmalar gördüm fakat hala iş adamı onlar. Psikolojileri aynı. Belki şimdi bu dünyanın parası bağlamında düşünmüyorlar. Fakat öteki dünyanın parası bağlamında düşünüyorlar. Belki bu dünyada daha büyük bir eve sahip olmayı düşünmüyorlar. Fakat cennette daha büyük bir eve sahip olmayı düşünüyorlar. Belki artık bu dünyadaki şeylerle ilgilenmiyorlar. Fakat ne fark eder ki? Yine de şeylerle ilgileniyorlar. Onları harekete geçiren yine o açgözlülük. Açgözlü olmayın, cömert olun, biriktirmeyin, paylaşımcı olun. Gerçek feragat budur. Ve neredeyseniz orada olun ve ne yapıyorsanız onu yapın. Fakat gelecek için yaşamayın, bu anda bu an için yaşayın. O zaman bir iş adamı olmazsınız, iş hayatı içinde olabilirsiniz. Sizden tüm istediğim dıştaki şeyleri hiç değiştirmemeniz, fakat içsel tavrınızı, yaklaşımlarınızı, vizyonlarınızı değiştirmenizdir. İş hayatında olun, bu bir sorun değil, fakat bir iş adamı olmayın. Daha büyük şeyleri düşünün, daha yüksek şeyleri düşünün, güzelliği, sevgiyi, gerçeği, Tanrı'yı düşünün, meditasyonu, satori'yi, aydınlanmayı düşünün. Bütün bunlar ancak an içinde, bütünüyle an içinde olduğunuz zaman olur. Bütün bunlar ancak gevşediğiniz ve hiçbir gerginliğiniz olmadığı zaman olur. Bir iş adamı olmayın derken kastettiğim budur. İsa bir eve gitti ve bir kadın, bir gönül kadını bir fahişe geldi ve ayaklarına çok pahalı bir parfüm döktü. Yahuda orada duruyordu ve şöyle dedi: "Onu durdurmalısın. Çünkü bu parfüm çok pahalı ve boşa harcanıyor. Bunu satıp parası fakir insanlara verilebilirdi." İsa şöyle dedi: "Ben gittiğimde her zaman fakir insanlar olacak. Sen bu kadının yüreğini anlamıyorsun. Bırak yaptığını yapsın." Yaratıcılık sizin yaptığınız bir şey değildir. Sadece evrensel gücün sizin aracılığınızla işlev görmesine izin verirsiniz. Siz sadece bir medyum olursunuz. Ellerinizi, bedeninizi, yüreğinizi, varlığınızı varoluşa verirsiniz. Ve varoluş bir şarkı söyler ve bu ebedi olur. Varoluşun kendisi kadar ebedi olur. Sadece budur yaratıcılık. Bundan başka yaratıcı bir şey düşünemiyorum. Tanrı bir şahıs değildir, bir ego değildir. Ve eğer Tanrı ile karşılaşmak istiyorsanız, siz de benzer bir şey olmalısınız. Egosuz, şahıssız, benliksiz. Eğer ölüm çirkinse, bu demektir ki tüm yaşamınız bir israftır. Ölüm barışçıl bir kabulleniş, bilinmeyene müşfik bir giriş, eski arkadaşlara, eski dünyaya neşeli bir hoşça kal olmalıdır. Onda hiçbir trajedi olmamalıdır. Aşk. Aşk el yordamı ile Tanrı'ya duadır. Aşk sırf varoluş sevincinden doğan şiirdir. Aşk bir şarkı, bir dans, bir kutlamadır. Minnet şarkısı, şükran dansı, hiç nedensiz bir kutlamadır. Üstümüze yağan bu müthiş armağan, bir toz zerresinden ilahi olana kadar tüm bu evren içindir. Aşk anladığınız şey değildir. aşk en yüksek derecede dindir. Aşk en yüce dindir. Aşk Tanrı arayışıdır. Tabii başlangıçta karanlıkta tökezleyerek, el yordamıyla bilinçsiz bir arayıştır bu. Yön doğru olmayabilir, fakat niyet kesinlikle doğrudur. Aşk onun aracılığıyla anladığınız sıradan şey değildir. Bu sadece kadınla erkek arasındaki biyolojik bir çekim değildir. Öyledir de fakat bu sadece başlangıçtır. Sadece ilk adımdır. Böyleyken bile eğer derinlere bakarsanız bu gerçekte kadınla erkek arasındaki bir çekim değil, eril enerji ile dişi enerji arasındaki bir çekimdir. Bu A ile B arasındaki bir çekimdir. Sıradan aşk ilişkilerinde bile daha derin gizemler vardır. Bu nedenle kimse aşkı tanımlayamaz. Binlerce tanımlama yapılmaya çalışıldı, hepsi başarısız oldu. Aşk tanımlanamaz, ele geçmez. Onu tutmak istedikçe daha zorlaşır, daha uzağa kaçar. Onu yakalayamazsınız. Onun tam olarak ne olduğunu bilemezsiniz. Onu kontrol edemezsiniz. Aşk bilinemez olarak kalır. İnsan bilmek ister çünkü bilgi güç verir. Aşk üzerinde güçlü olmak istersiniz. Fakat bu imkansızdır. Aşk sizden çok daha büyüktür. Ona sahip olamazsınız. Ancak onun tarafından sahip olunabilirsiniz. Bu nedenle aşka sahip olmak isteyen insanlar asla onun bilgisine ulaşamazlar. Ancak yeterince cesaretli olanlar, ancak kumarbaz olanlar, yaşamlarını riske atabilen ve bilinmeyen bir enerji tarafından sahip olunabilenler aşkın ne olduğunu bilebilirler. Aşk Tanrı'ya doğru ilk adımdır. Bu nedenle sabit fikirli olanlara bu delice görünür. Ve insanlar bütün bu aşk gizemini anlamadıkları için, bunu akılları aracılığıyla anlamaya çalıştıkları için, oysa sadece yürekle anlaşılabilir bu. Yürek yaşamın tüm büyük değerlerine, tüm nihai değerlerine açılan kapıdır ve kafa sadece kullanışlı bir mekanizma, bir makinedir. Piyasada iyidir fakat bir tapınakta hiç işe yaramaz. Ve aşk bir tapınaktır, bir piyasa değildir. Eğer aşkı piyasaya sokarsanız çirkin bir cinselliğe indirgenir. İnsanların yaptığı budur. Aşkı Tanrı'ya yükselteceklerine aşkı çirkin, hayvani bir cinselliğe indirgediler. Ve tuhaf olan aynı insanlar, rahipler, politikacılar, sofular, aşkı çirkin bir fenomen haline indirgeyen aynı insanlar, sekse karşılar, sekse düşmanlar. Ve bunlar müthiş potansiyel bir gücü yıkan insanlardır. Aşk, çamurun içinde gizli bir nilüfer çiçeğidir. Nilüfer çamurdan doğar. Fakat nilüfer çamurdan doğduğu için onu küçümsemezsiniz. Ona çamurlu nilüfer, pis nilüfer demezsiniz. Aşk seksten doğar ve sonra aşktan dua doğar ve sonra duadan Tanrı doğar. Kişi süzülerek gittikçe yükseğe, daha yükseğe yükselir. Fakat rahipler ve sofular tüm olguyu cinselliğe indirgediler. Ve aşk bir kez seks oldu mu çirkinleşir. Kişi kendini suçlu hissetmeye başlar. Ve bu suçluluk nedeniyle şu deyiş, şu atasözü çıkmıştır. İlk görüşte aşk, son görüşte bilgelik. Eğer bana sorarsanız ben bunu biraz değiştireceğim. Şöyle diyeceğim. İlk görüşte aşk, ilk görüşte bilgelik. Fakat bu ona nasıl baktığınıza bağlıdır. Eğer aşkın potansiyeline ulaşabileceği en yüksek olasılığa bakarsanız, o zaman aşk bir merdiven olur. Eğer sadece çamura bakar ve çamurun geleceğine karşı tümüyle kör olursanız, o zaman aşk kesinlikle çirkin bir şey olur ve içinizde büyük bir karşıtlık yükselir. Fakat aşka karşı olmak, Tanrı'ya karşı olmaktır. Balayından dönüşünde Michael bürosundan babasına telefon etti. Sesini duymak güzel oğlum. Söyle bakalım evlilik nasıl? Baba, gerçekten alt üst oldum. Sanırım ben bir rahibeyle evliyim. Bir rahibeyle mi? Diye sordu şaşıran baba. Ne demek istiyorsun? Ah bilirsin işte. Sabah da akşam da olmuyor. Oo şu mesele diye inledi yaşlı adam. Cumartesi akşamı yemeğe gelin de seni baş rahibeyle tanıştırayım. Aşk bir kez sadece cinselliğe indirgendiği zaman elbette ilk görüşte aşk, son görüşte bilgelik olur. Fakat bu size bağlıdır. Neden aşk cinselliğe indirgensin? Daha değersiz metal neden altına dönüştürülmesin? Aşkın simyası neden öğrenilmesin? Benim burada öğrettiğim bu. Ve aşk hakkında hiçbir şey bilmeyen rahipler, çünkü asla sevmemişlerdir, aşk dünyasından vazgeçmişlerdir. Aşka karşı büyük düşünce sistemleri oluşturmayı sürdürüyorlar. Rahip dikkatli köylülerden oluşan sessiz kalabalığın önünde durdu ve onlara şöyle dedi. Doğum kontrol hapı kullanmamalısınız. Hoş bir senyorina bir adım öne çıkarak şöyle dedi. Bak, oynadığım bir oyunun kuralını koyamazsın. Bunlar oyunu oynamayan insanlar fakat kuralları onlar koyuyor. Rahipler yüzyıllardır kural koyarlar. Tüm dünyada enerjinin büyük bir potansiyel kaynağını, esasında tek kaynağını mahkum eden rahipler sınıfı olmuştur. Bir kez bu mahkum oldu mu, siz de mahkum olursunuz. Tüm hayatınız anlamsız olur. Seks enerjisinin doğal sınırlarına kadar gelişmesine izin verilmeyince mutsuz bir hayat yaşarsınız. Aşk Tanrı'nın en büyük armağanıdır. Aşk sanatını öğrenin. Aşk şarkısını, onu kutlamayı öğrenin. Bu mutlak bir ihtiyaçtır. Tıpkı bedenin besinsiz yaşayamayacağı gibi ruh da aşksız yaşayamaz. Aşk ruhun besinidir. Büyük olan her şeyin başlangıcıdır. İlahi olana açılan kapıdır. Book of the Books 4. İsa der ki, Tanrı aşktır. Ben size derim ki, aşk Tanrı'dır. Bir aşık sevgilisinin evine gelir, kapıyı çalar ve sevgili sorar. Kim var orada? Kapıyı kim çalıyor? Aşık şöyle der. Benim. Beni tanıyamadın mı? Sessizlik olur ve sonunda sevgili şöyle der. Bu ev çok küçük. Seni ve beni almaz. Bu çok zor olur. Git ve hazır olduğunda geri gel. Aşık rahatsız olarak ve kafası karışarak kırlara gider ve olan biten üstüne meditasyon yapar. Neden reddedilmiştir? Sonra çok geçmeden olan biten aklına dank eder ve geri döner. Yine aynı kapıyı çalar ve aynı soru sorulur. Kim var orada? Kapıyı kim çalıyor? Aşık şöyle der. Kimse yok burada. Sadece sen varsın. Birden hemen kapı açılır. Aşk size diğeri aracılığıyla, diğeri yoluyla gelir. Meditasyon size hemen doğrudan gelir. Aşk enerjisi doğal olarak dışa dönük olanlar içindir ve meditasyon enerjisi doğal olarak içe dönük olanlar içindir. Meditasyon yalnızlığınızdan hoşlanarak mutlak bir sevinçle kendinizle olmak demektir. Aşk, birliktelikten hoşlanarak diğeriyle birlikte olmak demektir. Meditasyon solo flüt çalmak gibidir. Aşk, ağır bir ritimle birlikte çalan iki alet gibidir. Flüt ve tabla birlikte. Bu bir jugal bandidir. Birlikte dans ederek el ele giden iki alet arasındaki paylaşımdır. Özde bütün insanlar aynı ve eşittir. İki erkekte bir kadını ıssız bir adaya koyun. Olacak olan kesinlikle şudur. Eğer Musevilerse kadını kimin alacağını öğrenmek için iki adam iskambil oynayacaklardır. Eğer İngilizlerse hava durumunu tartışacak ve kadına aldırmayacaklardır. Çünkü birbirleriyle daha çok ilgileniyorlardır. Eğer Fransızlarsa adamlar kadını paylaşacaktır. Eğer İtalyansalar kadın erkeklerden birini öldürecektir. Eğer Eskimo iseler erkeklerden biri kadına sahip çıkacak ve sonra onu diğer adama ödünç verecektir. Eğer Amerikalı iseler adil ve dostane bir yol bulmak için hala konuyu tartışıyor olacaklardır. Bu farklılıklar vardır ve güzeldir ve korunmalıdırlar. Bu farklılıklar hoştur. Dünyayı güzelleştirirler. Aksi halde dünya sıkıcı olurdu. Sizin rahiplik olmadan, hiçbir rahip olmadan Tanrı ile yüz yüze durmanızı istiyorum. Aşk bir lükstür. Aşk yalnızlıktan ortaya çıkar. Çok yalnız ve mutlu ve sevinçli ve kutlu iken içinizde büyük bir enerji birikir durur. Eğer tek bir kişiyi severseniz, bu varoluşun tüm geri kalanı reddedilmiş demektir. Bunu aşk maceranızın dışında tutmuşsunuzdur. Sevginiz çok sınırlıdır ve sınırlı bir sevgi bir hapishane olur. sevgi asla bir tünel gibi olmamalıdır. Her yönden açık kalmalıdır. Kişi mümkün olduğunca çok insanı, yaşamın mümkün olduğunca çok yönünü ve boyutlarını sevmelidir. Kişi keşfetmeyi sürdürmelidir. Sevginin hiçbir nedeni yoktur. Sırf sevmenin zevki için sevin. Sevin. Çünkü ancak severek bütün bunların ne olduğunu anlayabilirsiniz. Sizi çevreleyen tüm bu varoluşun, bu yaşamın, bu mucizevi evrenin ne demek olduğunu bütün özünüzle kavrarsınız. Genellikle insanların sevgi dediklerinin %99'u ihtiyaçtan başka bir şey değildir. Ve ihtiyacınız olduğu için doğal olarak bağımlı olursunuz. Bu sebeple bütün sevgiler esaret yaratır ve sonra şu kısır döngü gelir. Sevgi besindir. Bedeninizin ona ihtiyacı vardır. Zihninizin ona ihtiyacı vardır. Varlığınızın ona ihtiyacı vardır. Sevgisiz kendinizi soğuk bir dünyada dışarıda kalmış gibi hissedersiniz. Sarılacak kimse, sizi ısıtacak kimse yoktur. Kendinizi kaybolmuş bir çocuk gibi hissedersiniz. Bu yüzden yalnız kalınca korkarsınız. Sonra sevdiğiniz kişiye doğru yönelmeye başlarsınız. Bağımlılık ve esaret hakkındaki her şeyi unutursunuz. Sevgilileri ayrı tutun, birbirleri için büyük bir aşk hissetmeye başlarlar. Onları bir araya getirin, kısa sürede birbirlerinden nefret ederler. Ve ustanın tüm işlevi budur, olgunlaşmanıza yardım etmek. Aşkın ekonomisi şudur, ne kadar verirseniz o kadar alırsınız. Aşk doğduğu zaman o kadar dayanılmaz bir zevk verir ki neredeyse acı haline gelir. Bu yağmur yüklü bulutlar gibidir. Akmaları gerekir, yağmaları gerekir. Kendi yüklerini boşaltmaları gerekir. Aşk koşulsuz vermektir. Fakat sadece sahip olanlar verebilir. Bir insan varlığı sessiz olduğu zaman aşktır. Bu sessizliğin şarkısıdır. Bir Buda aşktır. Bir İsa aşktır. Sadece belli bir kişiye aşık değil, sadece aşktırlar. Sevin. Fakat sevginizin evliliğe indirgenmesine izin vermeyin. Çalışın. Çalışma gereklidir. Fakat çalışmanın tek yaşamınız olmasına izin vermeyin. Yaşamınız, yaşamınızın merkezi oyun kalmalıdır. Çalışma oyuna doğru bir araç olmalıdır. Büroda, fabrikada, dükkanda çalışın. Fakat sadece oynamak için, zamana, fırsata sahip olmak amacıyla. Yaşamınızın sadece bir çalışma rutinine indirgenmesine izin vermeyin. Çünkü yaşamın hedefi oyundur. Oyun sırf oyun hatırına bir şeyler yapmak demektir. Sevgi, özgürlük olmazsa sevginin ne olduğunu bilmezsiniz. Sevgisiz özgürlük kurudur, bir çöldür. Özgürlük olmadan sevgi uydurmadır. Sadece riyakarlıktır. Var olmaz. Sevgi ve özgürlük aynı madalyonun iki yüzüdür. Sadece bir enerjiniz vardır. Pek çok enerjiniz yoktur. Sadece bir tane enerjiniz vardır. En düşük seviyede buna seks enerjisi denir. Meditasyon yoluyla, meditasyonun simyası yoluyla bu enerjiyi arıtmayı, dönüştürmeyi sürdürürsünüz. Ve bu aynı enerji yukarı doğru çıkmaya başlar, sevgi olur, dua olur. Gerçek bir cinsel deneyim aynı zamanda bir ölüm deneyimidir de. Ölürsünüz. Cinsel yönden bastırılmış olan bir insan yaratıcı olmayacaktır. Çünkü yaratıcılığın kendisi bir tür cinsel eylemdir. Eğer bir insan tümüyle yaratıcıysa, cinselliği bastırmadan onu aşacaktır. Asla aşağıya düşmeyin, daha yükseğe çıkmaya çalışın. Daha yükseğin olduğu yerde daha aşağı olan kendiliğinden ortadan kaybolmaya zorunludur. Gerçek bir şair üretirken, yaratırken, oluştururken seks hakkında her şeyi unutur. İşine dalmış olan gerçek bir heykeltıraş seks hakkında her şeyi unutur. Yanından çıplak bir kadın bile geçse dönüp bakmayacaktır. Yaratıcılığına yoğunlaşması, konsantrasyonu o kadar tamdır ki. Gerçek bir dansçı dansının içinde kaybolur. Egosu, cinselliği hepsi dansının içinde çözülür gider. Benim buradaki çabam bu topluluğu cinsel yönden özgür kılmaktır. Ve cinsel yönden özgür derken bunun iki anlamı vardır. Başlangıçta insanlar birbirlerini kolayca elde edebilecekler ve sonunda bu elde edilebilirlik zihinlerinin seksi aşmasını sağlayacak. Ve bu her gün oluyor. Yüzlerce sanyasin bana yazarak şöyle soruyor. Ne oldu? Geldiğimizde o kadar çok sekste doluyduk ki ve şimdi bütün bunlar kayboldu. Sanki sekse karşı hiç arzumuz yok gibi. Birisiyle ilgilensek bile bu cinsel bir ilişkiden çok bir arkadaşlık gibi. Birlikte olmayı seviyoruz fakat hemen yatağa atlamak gerekmiyor. Gerçekte seksin hayatlarında ortadan kaybolduğunu, o denli ki aylarca ya da yıllarca bekar kaldıklarını yazan pek çok sanyasin var. Bir de gidip bir Katolik keşişe ya da Hintli bir sanyasine sorun. Bekar kalmaya çalışıyorlardır. Fakat zihinleri seksle doludur. Ve biz burada bekar kalmaya çalışmıyoruz. Fakat bekarlık oluyor işte. Kolay ulaşılabilen şey otomatik olarak ilginç olmaktan çıkar. Gel, gel, yine de gel. Gülmek. İçten bir kahkaha nadir rastlanan bir olaydır. Bedeninizin her hücresi güldüğü zaman, varlığınızın her bir lifi sevinçle attığı zaman bu büyük bir rahatlama getirir. Son derece değerli olan pek az eylem vardır. Kahkaha bu eylemlerden biridir. Şarkı söylemek, dans etmek de bu niteliktedir. Fakat kahkaha en çabuk olanıdır. Dans etmek, şarkı söylemek, gülmek, bu üçünün içinde gülmek en kolay olanıdır. En doğal ve kendiliğinden oluşan şeylerden biridir. Bunu öğrenmeniz gerekmez, öğrenmenize ihtiyaç yoktur. Bu doğal bir armağandır. Herkes gülebilir. Gel, gel, yine de gel.